Ayrım 17.
Aksaray'ın bu gri boz sokağında onlar da bir o kadar aykırıydılar. Yunay'ın üzerinde parlak beyaz bir eteklik, ayçiçeği sarısı bir gömlek vardı. Selahattin açıklı koyulu maviler içindeydi. Maviler gözlerinin rengindeydi. Şıra'nın yazıhanesinden 4-5 bina sonra bir kapıya yöneldiklerini hatırlıyorum. Gözlerimi üzerlerinden alamamıştım. Öylesine yakışıklıydılar. Şunu da söylemeliyim sonradan. Yunay bana böyle bir kıyafetinin hiç olmadığını söyledi. Yakıştırmış olmalıymışım. Belki ama her zaman çok net bir resimdi Rodoplu. Ne gibi diye soracaksınız. Mesela üstünde hiçbir zaman desenli bir kıyafet görmedim. Giysileri her zaman saman sarısı gibi, kemik rengi gibi saf, düz renklerden oluşur ve her zaman bir teviye bir bütünlük içinde olurdu. Bu da onu çevresinin İran halısı benzeri, muğlak karmaşasından, dilerseniz şaşasından derhal ayırırdı. Herhangi bir tablo üzerindeki bir katışıksız renk lekesi gibi. Teşbihteki hataları peşinen kabul ettiğim için uçabilirim. Günay renklerini kaybetmeden pişirilmiş salçasız sebzeler gibiydi. Çeşitli çiçeklerden oluşan bir buket değil de sırf papatyalardan oluşan ya da nergislerden oluşan bir buket veya gelincik veya lale tarlası ama sadece gelincik veya sadece lale. İstanbul her cümercinde nasıl belirginleşebileceğini düşünebiliyor musunuz? O hafta içinde bir gün öğlenden sonra yazıhaneye gittim. Şıran yoktu. Binali her zamanki sandalyesinde eğilmiş, dirsekleri dizlerinin üstünde gazete okuyordu. Ceketinin omuzu dikiş yerinden boydan boya sökülmüş, beyaz astar dışarı fırlamıştı. Ama sonraki yılların yırtık bluji modası gibi bu da insanı üzecek bir yoksulluk işareti değil de bir tür meydan okuma gibiydi. Beni selamlarken boynu ileri geri gitti. Merhaba. Hemen aynı anda kapı tekrar çalındı. Birkaç gün önce sokakta gördüğüm genç kadın içeri girdi. Merhaba Binali, beni gördü. Nasılsınız? Binali'ye döndü. Şıran Bey yok anlaşılan. Binali gazeteyi indirdi, geriye yaslandı. Merhaba, patron yoktur. Aklına komik bir şey gelmiş gibi güldü, dişleri ortaya çıktı. NB La La La redaktörümüz buradadır, beni işaret etti. Günay onun tavırlarına alışık olmalıydı, hiç renk vermedi. Siz Mehmet Bey olmalısınız. Elini uzattı. Ben Günay Rodoplu. Burada olduğunuza memnun oldum. Size gerçekten ihtiyaçları vardı. Şimdi Günay'ın bir özelliği de kim olursa olsunlar insanları ciddiye almasıydı. Tanıştığı herkese türünün eşsiz bir örneği imişçesine merakla yaklaşır ve yoğunlaşırdı. Bu nedenle olacak insan onun yanında kendisinin ve yaptığı işin önemli olduğunu hissederdi. Sonraki yıllarda bunun bedelini ödediğini gördüm. Nitekim Binali, onu kendisini herkese sevdirmeye çalışmakla, kariyeristlikle suçladı. Bana gelince bir yandan onun gibi birisinin burada ne gibi bir işi olabileceğini anlamaya çalışıyor, öte yandan da Binali'nin bana yönelttiği embi la la la aşağılamasını sindirmeye çalışıyordum. Şunu da açıklamalıyım, o yıllar kırsal kesimin aşina olmadığı tüm alışkanlıkların, ya da davranışların burjuva özentisi, değer yargıları ya da işaretleri olarak dışladığı yıllardı. Çarşı baklavasından tutun da ütülü çarşaflara, süslemelere, özenli dergi mizampajına kadar bireysel tercih ya da beceri olarak ortaya çıkan hemen her şeye kuşku ile bakılırdı. Çetin Altan'ın sosyalistler viski içer mi, içmez mi türünden tartışmalara katılmasının ardında yatan da bu genel eğilimdir. Şimdi tabii düzeltmenlik gibi devrime doğrudan katkısı olmayacak, lüzumsuz, anlamsız bir iş yapıyor olduğum iması kolay yutulur bir suçlama değildi. Ama Binali'nin omuzundaki söküğün dikilmesi için bile devrimi beklediğini anlayacaktım. Otur çay iç. Şıran'ın koltuğunu işaret etti. Günay'ın elindekileri koyabilmesi için masanın üstünü aralamaya çalıştı. Yerinden kalkmadan yapmaya kalkıştığı için sümen kaydı, kalemliğe çarptı. O başka bir şeye derken Şıran'ın düzenli masası bir anda karmakarışık oldu. Genç kadının bir an saatine bakmak ister gibi bir hareket yaptığını, sonra vazgeçtiğini gördüm. Bizimle çay içecekti ama Şıran'ın masasına oturmayacağını sezdim. Bana, makama saygı duyması öğretilmiş biri gibi gelmişti. Kimsenin masasına hele o kendisi yokken yayılmazdı, haklı çıktım. Zahmet etme dedi, geçti, Binali'nin yanındaki sandalyeye oturdu. Çantasını iskemlenin sırtlığına astı, klasörünü kucağına yerleştirdi, Yusuf çay getirdi. Abla hoş geldin. Nasılsın canım? Delikanlıya gülümsedi. Bu canım da bir tuhaftı. Yusuf'un yüzünde kadınların kendilerine pas verdiğini sanan toy erkeklerin kendilerini beğenmiş sırıtmalarını gördüm. Rodoplu'ya baktım, o kucağından aldığı klasörü yere duvara dayamaya çalışıyordu. Binali de Şıra'nın masasının üstüne koymak dururken bunu yapıyor olmasını anlam veremez bir ifadeyle seyrediyordu. Nitekim klasör kaydı, içinden iki kitap düştü. Binali kitaplara hamle etti. Kirlenmişler mi diye baktı, ceketinin yeniyle silmeye durdu. Affedersin dedi Rodoplu, zahmet oluyor. Binali temizliği bitirdi, kitaplardan kalın olanının ön yüzünü çevirdi, okudu. Ehmed Ekkani, Memuzin, Rodoplu'ya baktı. Tekurmanci, Hinbuyi, Na, onu Şiran'a aldım. Menvezin, Leyla ile Mecnun türünden bir Kürt destanıydı. 1600'lerde Ahmediye Hani tarafından yazılmıştı. O yıl Koral ikinci defa basmıştı. 2932 sayılı yasa yürürlükteydi. Yani Kürtçe yayın yasaktı. Militandır dedi Binali. Rodoplu güldü. Hadi oradan. O sırada Binali ikinci kitaba bakıyordu. Birden daha da karardı. Gözlerini devirdi. Tiksinmiş gibi bana uzattı. Faşist kitaplar okur. Kitabı aldım baktım. Bu ülke Cemil Meriç diye birisi tarafından yazılmıştı. 1974 Ötüken Yayın Evi. Yıl 1975'ti ve Ötüken bizim için gittikçe daha tehlikeli boyutlara ulaşan faşist hareketin yayın eviydi. Yukarıda DDKD İstanbul Şubesi, aşağıda bir Türkçü, Rodoplu'ya bir kez daha baktım. Müslüman solcudur dedi Binali. O yıllarda ne sağcıdır ne solcu, futbolcudur futbolcu tekerlemesini sıkça kullanırdık. Ama Müslüman solcu tanımlamasını ilk kez duyuyordum, hayretimi saklayamadım. Dindar mısınız? Bir an düşündü. Dünya görüşüm dindarların dünya görüşüyle çakışır dedi. Billah kıvırtıyır sen. Şimdi dindarım dememişti, dindar değilim de dememişti. Dünya görüşüm dindarların dünya görüşüyle çakışır demişti ki, açıklamaya muhtaç bir cümleydi, doğru. Ama daha içeri girdiği andan itibaren nasıl olup da bunca gerginliğe neden olduğunu, daha doğrusu Binali'nin hışmını körüklediğini anlamaya çalışıyordum. Açıklama yapmasını isteyecektim ki Binali sözümü kesti. He bir de bacım, sandalyesinde biraz daha kaykıldı. Ehmed Ekkani'yi okuyacak mısın? Muhtemelen hayır diye gülümsedi Rodoplu. Ben Kerem ile Aslı'yı da okumuyorum. Öyleyse niye aldın? Söyledim ya, Şiran'ı aldım. Bizim patron aşk destanı okuyacak. Dünyada olmayacak bir şeyi söylemiş gibi kih kih kih güldü. Rodoplu alınmamıştı. Çocuklar Kürtçe basılı bir şey görsünler diye aldım. Kürtçe okunacaksa onu da biz okuturuz diyirsen he mi? Biz kim? Türkler dedi Binali, ama sen Türk değilsen, bana döndü, Yugoslav'dır. Onca etnik grubu bir arada barındıran Yugoslavya'nın bizim için ne denli imrenilir bir ülke olduğunu hatırlayın. Binali, Rodoplu'nun Türklerden daha medeni bir ulusun insanı olduğunu söyleyerek aslında iltifat ediyordu. İtiraf etmeliyim ki Türk olmaması Ötüken okumasını affettirir bir bilgiydi. Benim de işime geldi, utanç verici bir hevesle sordum. Türk değil misiniz? Siz ona bakmayın dedi Rodoplu. Ben Kızıl Tuğ kadar Türk'üm. Ulusal gururun bu denli net ifadesine yıllardır rastlamamıştım. Şaşırdım kaldım. Rodoplu Binali'ye döndü. Senin bu köken tutkunu da anlamıyorum. İnsanın sorumluluğu iradesiyle sınırlıdır. İnsanları milliyetlerinden dolayı aşağılamak ya da yüceltmek, sen neden falanın çocuğusun diye hesaba çekmeye benziyor. Bir o kadar saçma. Bu bakımdan ne senin ulusunu aşağılarım ne de benimkini aşağılamana izin veririm. Binali kanlı gözlerini Rodoplu'ya dikti. Şimdi sen bize bakırsan, Krodur demirsen he mi? Hayır demiyorum dedi kadın. Ben Şiran Bey'i tanıyıncaya kadar bu kelimeyi hiç duymamıştım. Hiç kimseden duymadım, hiç kullanmadım. Anlamını da olsa olsa biliyorum. Kürtçe ulan demekmiş Kro, öyle değil mi? Etme bacım, sen Yugoslav değilsen, İstanbulluysan, Kroy'u hiç duymamışsan. Duymadım dedi Günay, yine ve aynı sükunetle, hiç duymadım. Duyduğumdan sen nasıl emin olabiliyorsun, onu da anlamıyorum. Anlamazsın bacım, anlamazsın, çünkü sen devrimci değilsen. Bak şimdi dedi Günay, yine o şaşırtıcı sükunetiyle. Devrimci değilsenden kastın, bu düzinenin devamını istiyor. O yönde mücadele veriyor olmamsa yanılıyorsun. Muhayyel bir gelecek için mutlak bir şimdiyi feda etmekten yana olmadığımı kastediyorsan haklısın. Orman kanununu, sömürüyü, zulmü, karşı çıkmamak suretiyle zımmen de olsa savunduğumu düşünüyorsan yanılıyorsun. Dünyada hiçbir ussal düzenlemenin insan hayatına, adam öldürmeye değmeyeceğine inandığımı düşünüyorsan haklısın. Bir babanın yaşama hakkının çocuğununkinden daha az olmadığını düşündüğümü hissediyorsan yine haklısın. Billah kıvırtırsan dedi Binali yine. Bence kıvırtmıyordu. Tersine, hızla konuşuyor olmasına rağmen bunlar murakabe edilmiş cümlelerdi. Bunu hissediyordum. Ama Günay'ı henüz tanımıyordum. Tanımıyordum yani neleri italiklediğini bilmiyordum. Yine de Günay Hanım, o zaman öyleydi, her ne koşulda olursa olsun farklı düşünme hürriyetine sahip çıkan biri olduğu izlenimini veriyordu. Daha da ilginci, politik tercihlerini hangi rengi sevdiğini söylermişçesine, iddialaşmayı anlamsız kılan bir doğallıkla dillendirdi. Saldıran bizlerdik ama Binali'nin tavrından da anladığınız gibi ondan vazgeçemiyorduk. Mamafi, şimdi düşünüyorum da, daha o gün Günay oradan çıktığında az önce anlattığım papatya ya da nergis buketi yakıştırmasının ima ettiği kırsal dinginlik artık geçersizdi. Rodoplu kadınlık niteliklerinden soyunu vermişti. Aklımda kalan bir kayaya. Tamam, çok zarif, çok cazip ama granit. Çarpmış olduğum duygusudur. Sakine bile bu kadar şaşırtıcı değildi. Bu arada elimdeki üç tuğlu kitabın, Ötüken'in amblemi, üç tuğdu, sayfalarını çeviriyordum. İtiraf etmeliyim ki okumuyor, sadece göz gezdiriyordum. Ta ki 22 ve 23. sayfalara gelinceye kadar. Yobazlık ve izmler. Yobazlık şarkın nefis müdafası. Yobaz samimiyet, yobaz kendini bir nasa hapseden idrak. Bir nasa yani sonsuza. Yobaza düşmanlık, tarihe düşmanlık. Yobaz biziz, en güzel taraflarımızla biz. Sonra da 23. sayfa. İzmler, idrakimize giydirilen deli gömlekleri. İtibarları menşelerinden geliyor, hepsi de Avrupalı. Birkaç kere okudum. Rodoplu'ya baktım, yüreği buz gibi. Aklıma Nazi kamplarının sarışın Alman dilberi gardiyanları, matahariler ve filan geliyordu. Bir gerici gördüm. Kendimi kandırılmış hissettim. Canını yakmak istedim, yüksek sesle Binali'ye okudum. Dinle bak, izmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleri. İtibarları menşeilerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı. Binali de gereğini yaptı, kih kih kih diye güldü. Marx da deli, Lenin de. Bilimsel sosyalizm deli gömleği. Bu bendim. Binali kafadan kontak işareti yaptı. İdealistler böyledir abi. Rodoplu öyle durmuş bakıyordu. Yüzündeki acıyı, o derin transandantal dediğim acıyı neden sonra fark ettim. Frene basmayı akıl ettim. Yazarı tanımıyorsunuz bile diye fısıldadı. Elini uzattı. Ver kitabımı. Sesinin ani değişimi şaşırtıcıydı. Sayfaları seyretmeye sonradan başlasaydınız bir cümle daha görecektiniz diye sürdürdü. Kime yazıyorsun bu mektubu? Elinde hiçbir adres yok. Domuzlar kitaplarla beslenmez. Elleri titriyordu. Bir an Binali'den korktum. Neresinden baksam Viranşehir köylüsüydü. Dayanamaz, Rodoplu'ya altından kalkamayacağımız bir hakaret eder diye korkuyordum. Öyle olmadı. Tersine, geri çekildi, yüzünde anlamsız bir sırıtma oluştu. Şimdi de domuz olduk. Estağfurullah dedi Rodoplu. Ama nezaket gereği bir estağfurullah olduğunu anlamamak mümkün değildi. Ben fazla ileri gittiğimizi ama domuzu hak etmediğimizi düşünüyordum. Tabii farkındasınız. Domuz da Günay'ın değil, kitabın yazarının bir ifadesiydi. Rodoplu'nun onca sahiplenmesini merak ettim. Belki de akrabası filandı. Rodoplu, Meriç, bunlar Rumeli soyadlarıydı. Eğer öyleydiyse gerçekten ayıp etmiştik. Rodoplu altta kalmamış olsa da ayıp etmiştik. Akrabanız mı yazar? Hafifçe gülümsedi. Evet, sanırım öyle. Sanırım da ne demek diye sormadım artık. Derken kapıda bir anahtar sesi oldu. Şiran geldi. Bize anahtarlarımız da olsa kapıyı çalmadan açmamamız gerektiği öğretilmişti. Sessizce içeri girmesinden rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Şimdi Şiran'ın bu kadınla önemli bir iş ilişkisi olması gerektiğini düşünmüştüm. Ama Günay'ı görünce yüzünün aldığı şekilden çok, daha kişisel, çok daha derin bir ilişki olduğunu idrak ettim. O alabildiğine esmer, alabildiğine sert çehresi çocuk gibi aydınlandı. Merhaba, hoş geldin. Günay da kalktı. Hiç gelmeyeceksin sandım. Binali'ye döndü. Binali merhaba. Bana baktı. Mehmet'le tanıştınız mı? Evet dedi Günay. Kavga bile ettik. Ha? Yok canım, bu bendim. Günay sana derginin kapağını söyledi mi? Hayır, dergiden bahsetmedik. Kapağı değiştirelim diyoruz. O söyleyinceye kadar fark etmemiştim ama bu kapak sahiden kötü. Bir grafikere versek de şöyle güzel bir kapak yapsa diyorum. En bilalala grafikerimiz olsun. Şiran cevap yerine güldü. Tekrar Günay'a döndü. İlan metinlerini mi getirdin? Evet dedi Günay. Klasörün içinden bir takım kağıtlar çıkardı. 2 sütun 5 santim, 1 sütun 20 santim diye anlattı. Şiran notlarını aldı. Hüseyin nasıl? Onu hiç sorma dedi Günay. Hiçbir değişiklik yok. Selahattin Bey bir şey yapamıyor mu? Taşıma suyla değirmen dönmez ki. Benim halleşmem lazım. Bir süre daha ilandan konuştular. Rodoplu izin istedi. Şiran kapıya kadar geçirdi. Bir ara elini omzuna attığını, Günay'ın ona gülümsediğini gördüm. Şiran, Jitera kitaba memuzin istandiye seslendi Binali. Oo, Günay'a döndü. Bana kitap mı aldın? Evet, kendime Cemil Bey'in kitabını alıyordum. Sana da memuzini aldım. Çocukların hoşuna gidebilir. Uzatacakmış gibi yaptı, vazgeçti. Sen bununla dolaşma şimdi, ben getiririm. Binali bu lafa uzun uzun güldü. Rodoplu la havle çekiyormuş gibi başını salladı, çıktı. Daha önce de söylediğim gibi Şiran fevkalade ketum bir insandı. Ona Rodoplu'nun kimliğine ve ilişkilerine dair sorular sormak mümkün değildi. Bu bakımdan şimdi anlatacaklarım daha sonraları Günay'dan edindiğim bilgilerdir. Birleşik Devletler'den döneli 1-2 sene henüz olmuştu. İstanbul Üniversitesi'nde hocalığa başlamış, bir ders yılı zor dayanmıştı. Burada onu Selahattin'le gördüğüm binada bir iş kurmaya, serbest çalışmaya çalışıyordu. İşini anlatmadan üniversitedeki durumunu hatırlatayım. Hani David Pavlovich'i deli eden bir profesör Çertek. Nuke Türkiye, sayfa 114, yazanın notu. Vardı, Rodoplu onun bölümündeydi. Yurt dışından döndükten sonra yabancı dil sınavı almam istendi diye anlatmıştı. Rezillik de daha o noktada başladı. Okutmanlar dili yeterince bilmedikleri için geçmiş zaman pek hatırlamıyorum ama I do walk gibi bir cümleden notlar kırmış, sözlüğe bakmadıkları için İngiliz yazımını karıştırmışlardı filan. Neyse canım, benim Amerika'da PhD'ye yeten İngilizcem İstanbul Üniversitesi'nde ucu ucuna orta oldu, iyi mi? Neyse, sonra da dersler başladı. Yıllarca Türkçe okutmamıştım ya, terminolojiye aşina olayım diye bir yığın kitap aldım. Aralarında Tevfik Çavdar'ınki de, bir de Çertekin'ki. Bakıyorum bakıyorum, ben bu cümleleri bir yerden tanıyorum. Bu örnekleri bir yerden biliyorum. Ortaya çıkıyor ki ikisinin kitabı da çalıntı. Birisi Taro Yamane'den apartmış, öteki de Freud'la Walpole'un 1962 baskısından. Şimdi tabii insan çok utanıyor. Bir şey de söyleyemezsin çünkü hemen. Ne yapalım, biz senin gibi Amerikalarda okumadık gibisinden iğrenç bir duygu sömürüsüne değilse burjuva suçlamasına kalkarlar. Dahası senin hırsızlıklarını fark ettiğini bildiklerinden senden kurtulmak için ellerinden geleni artlarına koymazlar. İlk derse girdiğim gün bir de üstelik doktora sınıfıydı ve ben istatistike giriş dersinin neden daha önce değil de doktora sınıfına verildiğini anlamaya çalışıyordum. Malum, Amerikan üniversitelerinde bu dersi ikinci, üçüncü sınıflarda verirler ve biter. Her neyse doktora sınıfıydı ve karşımda delikanlılıktan çoktan çıkmış adamlar vardı. Yaşları benden büyük, niye doktora yaptıklarını da anlamak zordu. Çünkü besbelli akademik kariyere nitelenmiyorlardı. Ben de henüz doktor unvanının bürokraside nelere yaradığını bilmiyordum. Onu da sağ olsun Selahattin öğretti. Ülkücü öğretim üyelerinin baş başa verip ona nasıl doktora verdiklerini de sonradan görecektim. İşte, istatistikte chain index denilen bir kavram vardır. Onu anlatacağım. Kavram ondalık kesirlerle ifade edilir. Anlatmaya başladım. Söyledim, bir kağıt çıkartmalarını istedim. Kızılca kıyamet koptu. Yok yönetmeliğe göre 2 hafta önceden haber vermeden imtihan yapamazmışım da, yok onlar çalışan insanlarmış da, derse gelmeleri çok zor oluyormuş da, ben de böyle haber vermeden sınav yaparsam mağdur oluyorlarmış da, söylemedikleri kalmadı. Nasıl pis bir arabesk yakar mı aklım durur. Şimdi ben hoca derse gelmeyince öğrencilerin kazan kaldırdıkları bir sistemden geliyordum. Kendi ülkemdeki hamiyeti cahiliye çok canımı yaktı. Kendime gelince de belki bir 10 dakika dil döktüm. Bunun sınav olmadığını, derse devam edebilmem için cebir bilgilerinin seviyesini tespit etmeye mecbur olduğumu, kağıtlarına not vermeyeceğimi anlattım da dersi boykot etmekten vazgeçtiler, sınavı yaptılar. Biraz da kendilerini olduklarından daha aşağı gösterip benim dersi hafifletmemi sağlamak istemiş olabilirler. Fevkalade kötü sonuçlar aldım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora öğrencileri, iki bilinmeyenli denklem çözmeyi bile bilmiyorlardı, iyi mi? Şimdi ben öğrencilerimin matematik bilmediklerini öğrendim ya, ne yapıp yapıp açığı kapatacağım. Nasıl yaparsın? Kalktım, haftada 3 saat matematik dersi koydum. Dershane filan işgal etmemek için kendi odamda ve tabii fisebilillah sen misin yapan. Daha ilk hafta Emin Çertek gelmişti. O zaman daha doçentti. Yüzünde pis bir ifade, senden şikayet var diye sırıtmıştı. Meğer öğrencilerim buna gitmişler. En halkçı ne demek, en devrimci öğretim üyesi bu ya. Fazladan ders koyduğumdan yakınmışlar. Ben de saf saf istatistik verebilmem için hiç değilse biraz matematik bilmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bakıyorum hiç oralı değil. Sen Türkiye'yi bilmezsin, yanlış anlaşılır deyip duruyor. Kardeşim, Türkiye'nin nesini bilmeyeceğim. Bu öğrenciler doktora yapıyorlar ve bayağı kesiri ondalığa çevirmekten acizler. Matematik bile diyemeyeceğim, aritmetik bilmiyorlar. Ders koymayayım da ne edeyim? Bakıyorum Emin yine yanlış anlaşılır deyip duruyor. Sonunda baklayı ağzından çıkardı. Millet dekanın gözüne girmeye çalıştığımı zannedermiş. O zamandan sonra terbiyesiz oldum zaten. Hatırsınlar deyivermişim. Ne düşünürlerse düşünsünler umurumda değil. Ama öyle olmadı tabii. Çünkü Çertek öğrencilere boş verin gitmeyin, karı işgüzarlık yapıyor demiş. Kadın bile değil karı. Düşün, adam iktidarı tehdit edilince ne kadar aşağılık olabiliyor. Bütün mesele ben üniversitede kalıp onun profesörlüğünü tehdit etmeyeyim. Malum kadro meselesi. Her neyse.